politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Zihni Politik'in ilk tematik bölümünden merhaba. İklim değişikliğinin gezegenimizi sarmaladığı, bütün hayatı tehdit ettiği ve politik bir konu haline geldiği yaşadığımız dönemde çevre ve iklim ile ilgili farklı alanlarda çalışan konuklar ağırlayacağım. Yani ekoloji zaman zaman ziyaret edeceğimiz kalıcı bir tema olacak diyebiliriz. Ekoloji temalı ilk bölümde İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Proje Koordinatörü, akademisyen Ümit Şahin ile iklim politikalarını konuştuk. İklim politikalarının tarihini, uluslararası iklim rejimini, hükümetler arası iklim değişikliği panelini, Kyoto protokolünü, 2015 Paris Anlaşması'nı ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki iklim politikalarını konuştuk. Keyifli dinlemeler. Şimdi iklim değişikliği özellikle insanlığı ve yeryüzündeki yaşamı tehdit eden gittikçe daha önemli ve aslında hayati bir konu olarak tartışılmaya devam ediyor. Dolayısıyla da iklim politikaları da hem ulus devletlerin hem uluslararası kuruluşların, organizasyonların bir süredir gündeminde. Bu politika yapıcı kurum ve kişiler iklimi bir politika unsuru olarak ilk ne zaman ele almaya başladı? Ve iklim politikalarının tarihinden şöylece bir söz edebilir misiniz?
Tabii, teşekkür ederim. Şimdi tabii iklim değişikliğinin ne zamandan beri bilindiğiyle bunun ne zamandan beri bir politika konusu haline geldiği farklı şeyler. Sizin de dediğiniz gibi işin politika sürecinden daha çok bahsedeceğiz. Ama hani iklim değişikliği aslında 100 yılı aşkın bir süredir sera gazlarının iklimi değiştirebileceği ve atmosferdeki sera gazlarının fosil yakıtların yakılmasıyla arttığı, bu artışın sıcaklıkları arttıracağı veya arttırmakta olduğu çok uzun süredir biliniyor. Hatta 1950'li yıllarda bir dönem bu konunun popüler olduğu bir dönem bile olmuştu ama sonradan kısmen unutuldu, kısmen unutturuldu ve 1980'lere gelene kadar aslında çok sınırlı bir çevre tarafından bilinen, hatta üzerinde tartışmalar olan, yani acaba ısınma mı oluyor, soğuma mı oluyor diye tartışmaların olduğu 1970'lerin sonlarına kadar bir dönem yaşandı. Ama konunun net olarak politika yapım sürecinin bir unsuru haline gelmesi 1979'daki 1. Dünya İklim Konferansı ile başladı diye kabul edilebilir. Bu demek ki işte 40 yıllık, yaklaşık 42 yıl olmuş bir dönemden bahsediyoruz. 1980'ler daha çok gündemin oluşturulması safhası olarak anılır. Ağırlıklı olarak konu bilim çevrelerinde, ardından da politika çevrelerinde tartışılmaya başlanmıştır. Burada dönüm noktası olabilecek birkaç tane olay var. Bunlardan bir tanesi 1988'de Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA'nın Goddard Enstitüsü'nün müdürü olan o zaman James Hansen'ın, ki kendisi dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biridir, şimdi emekli oldu. James Hansen'ın Amerikan Senatosu önünde yaptığı bir konuşma, bir tanıklık konuşması oldu. Bu 88 konuşması konuyu işte New York Times'ın manşetine kadar taşıdı. Çok ciddi bir tartışma başladı. James Hansen net bir şekilde iklim değişikliği başladı ve geri dönülmez bir hale geldi şeyini net bir şekilde koymuştu ve insan kaynaklı olduğunu koymuştu. Bu dönem tabii sadece onun konuşmasıyla değil ama birbiri üzerine gelen pek çok etkenle birlikte çok kısa bir süre içerisinde bir uluslararası rejimin kurulmasına, bizim İşte bir uluslararası rejim adını veriyoruz buna, iklim rejimi ya da çevre rejimlerinden bir tanesi. Bunun kurulmasına yol açtı. Bu dönemdeki yine dönüm noktalarından bir tanesi yine aynı yıl 88'de IPCC'nin kurulmasıdır. Ki IPCC benzeri olmayan o güne kadar bir bilim kuruluşuydu. Birleşmiş Milletler'in çatısı altında Dünya Meteoroloji Örgütü ile Çevre Örgütü'nün ortaklaşa kurduğu, kendisi bilim yapmayan ama dünyada iklim bilimiyle ilgili çalışan binlerce bilim insanının çalışmalarını bir araya getiren, derleyen, bunları birkaç yılda bir değerlendirme raporlarıyla hükümetlerin kullanımına sunan ve aslında bileşiminde hükümet temsilcilerinin de olduğu bir hibrit model olarak kuruldu IPCC. Bu çok önemli. Bugün IPCC benzeri kuruluşlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ama uzun süre iklim bilimi alanı dışında başka bir alanda bu tür bir konsensüs organizasyonu yoktu. Tabii 88'de bu örgüt kuruldu, 1990'da ilk raporunu yayınladı ve o dönem artık iklim değişikliği bir net bir politika konusu haline geldi ve 92'deki meşhur Rio'daki yeryüzü zirvesinde de tüm iklim rejiminin temelini oluşturan Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi. Demek ki 1992'den alırsanız yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir de bütün kurum ve kurallarıyla bir uluslararası politika meselesi olduğu söylenebilir. Tabii bu 30 yıl çok çekişmeli, çok fazla geri adımların atıldığı, aslında ileriye adımların çok zorlanarak atılabildiği bir 30 yıl oldu. Burada birkaç tane dönüm noktası var yine içinde. 97'deki Kyoto Protokolü, ardından 2009 Kopenhag zirvesindeki büyük çöküş. Kopenhag'da Kyoto Protokolü'nün yerine geçecek yeni anlaşma çıkacaktı ama müzakereler çöktü o zaman. Ardından tekrar toparlanma ve 2015'te Paris Anlaşması. Bugün artık iklim rejimini tanımlayan şey Paris Anlaşması olmuş durumda. Paris Anlaşması gerçi çerçeve sözleşmenin altındadır ama çerçeve sözleşme daha çok temel kurum ve kuralları, temel hedefi ve bütün izlenimlerin nasıl yapılacağını, temel ilkeleri belirler ama bugün artık süreç ağırlıklı olarak Paris Anlaşması altında yürüyor. Türkiye'de, daha sonra Türkiye'yi zaten konuşuruz, Türkiye'de 92'deki çerçeve sözleşmeyi 2004'te bir hayli gecikmeli bir şekilde taraf oldu. Paris Anlaşması'na ise henüz taraf olmadı. Böyle kısaca özetlenebilir. İşte 100 küsur senelik geçmiş.
Peki bu yani aradaki zamanı nasıl açıklıyorsunuz? Yani dediniz 1950-1960'ta bilimsel konsensüs yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ama 1990'lara kadar aslında bir politika, uluslararası bir politika unsuru değil. Ya burada bir sebepten bahsettiniz. Hani ne oldu? Tam olarak bilim insanları arasında bir konsensüsün olmadığından bahsettiniz. Isınıyor mu, soğuyor mu gibi bir durum var. Ama başka şeyler de var mı? Yani mesela uluslararası güç mücadeleleri gibi aradaki 30 senelik o geçen süreyi nasıl yorumlarsınız?
Çok doğru. Yani birincisi belirsizlikler tabii. Şimdi belirsizlikleri çok yabana atmamak lazım. İklim değişikliği neden oluyor? İşte atmosferde karbondioksit biriktiği için oluyor. Karbondioksit de fosil yakıtların yani petrol, kömür ve doğalgazın yakılmasıyla birikiyor. Yani insan etkinliklerinin sonucunda oluyor. Şimdi karbondioksitin atmosferdeki seviyesinin arttığı dediğim gibi 100 küsur senedir takip edilen bir şey. Isınmanın başladığı da yani nereden baksanız 90 yıl önce falan, 90 yıla yakın bir süre önce ilk olarak tespit edilmiş bir şeydi. Yani bu ısınacak, bu karbondioksit artıyor, buna bağlı olarak ısınacak denmesiyle evet ısınma başladı denmesi arasında işte bir 20-30 yıl var. Ve daha sonra bu netleşiyor. Hatta bunun pek çok etkisi, buzullar üzerindeki etkisi falan bile izlenmeye başlıyor. Ama atmosferdeki karbondioksit seviyesinin çok net bir şekilde ölçülmesi ancak 1958'de başladı. Charles David Keeling'in ölçümlere başlamasıyla Hawaii Adası'nda. O zamandan itibaren yani bir 10 yıl falan geçtikten sonra bu karbondioksit artışının çok düzenli bir şekilde gittiği. Yani her yıl 1-2 ppm yani milyonda parçacık düzeyinde 1-2 ppm arttığı ortaya çıktı. Bu çok önemli bir kanıttı. Daha sonra o dönemde ilginç bir şekilde sizin güç mücadelesi dediğiniz yere değebilecek birkaç örnek var. 1960'ların sonlarına doğru, 68'di galiba, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kömür birliğinin bu konuda bir takım çalışmalar yaptırdığı ve daha önceki bilim insanlarının bulduğu bulgulara yakın bulgularla, yani işte karbondioksit şu kadar artarsa gezegen bu kadar ısınır gibi sonuçlara vardı. Ancak bunu tabii kendi iç dokümanlarında saklı tuttu. Çok sonradan ortaya çıktı. Yani daha çok yeni bir şey. Birkaç yıl önce yayınlanan bir şeyden, makaleden biliyoruz bunu. Daha iyi bilineni ise 1977'de dünyanın en büyük petrol şirketi olan Exxon'un yine gizli bir bilim çalışması yaptırıp bir komite kurdurup fosil yakıtların kullanımı gerçekten ciddi bir küresel ısınmaya neden olur mu diye bir çalışma yaptırdı. Bu çalışma çok kaliteli bir çalışma. Yani çok iyi bir bilim ekibinin yaptığı belli oluyor. Çünkü alınan sonuçlar bilimin bugünkü gelişmişlik seviyesinde alınan sonuçlara çok yakın. Yani neredeyse 2020'de vardığımız ısınmayı o zaman bilmişler. Yani bunu bugün görebiliyoruz. Ama Exxon da o çalışmayı sümen altı ediyor. Zaten şu anda bu nedenle dava edilmiş durumda. Amerika'da kamu yararı aleyhine çalışmaktan dolayı davası sürüyor Exxon'un. Petrol ve kömür şirketlerinin bir gizleme çabası var. Tabii sadece gizleseler bir şey değişmeyebilirdi ama özellikle 80'lerde James Hansen'ın konuşması ardından iklim politikaları gelişmeye başlayınca bir net bir şekilde karşı atağa da geçtiler. İnkar kampanyaları diye bugün adlandırdığımız şüphe oluşturma, iklimin değişmediği aslında bu çalışmaların yanlış olduğu, hatta iklim bilimcilerin kişisel nedenlerle çarpıttığı gibi bir takım iddialarla veya hatta işte bunu tutturamadıkları noktada iklim değişse de bu iyi bir şey, daha sıcak olacak, bu da işte bitkisel üretimi arttırır, fotosentez artar falan gibi böyle. Bugün artık deli saçması olduğu çok belli olsa da o günlerde uzun süre dünyayı oyalayan, politikacıları yavaşlatan, bilerek ve bilmeyerek yavaşlatan bir süreç yaşandı. Açıkçası 1990'lar, yani hatta 2000'lerin sonlarına kadar, Kopenhag'a kadar, çünkü son büyük inkar hamlesi 2009'da gelmişti. Şeydeki, İngiltere'deki bir grup iklim bilimcinin e-mailleri hacklendi ve kendi aralarındaki yazışmalardan böyle bağlamından kopartarak bir inkar argümanı üretmeye çalıştılar ve Kopenhag zirvesini baltalamaya çalıştılar. Dolayısıyla 2000'lerin sonuna kadar ciddi bir atak yapıldı. Bu kuşku ticareti diye de adlandırılıyor bu. Naomi Oreskes Comey'in meşhur kitabı Kuşku Tacirleri. Kuşku ticareti uzunca bir süre dünya politikasını durdurdu. Ta ki işte Paris Anlaşması'na kadar. Artık Paris Anlaşması'ndan sonra bugün dünyadaki bütün ülkeler, bütün hükümetler, işte Trump yönetimi gibi birkaç, Bolsonaro yönetimi gibi birkaç şeyi saymazsanız, önemli tabii, önemli ülkeler oldukları için, çapak diyelim, hani onları saymazsanız dünya hükümetlerinin artık tamamının kabul ettiği ve yani inkarın artık geçersiz olduğu bir döneme girildi. Bu süreç tabii bilimin gelişmesiyle açıklanabilir. Dediğim gibi bir inkarcıların çabalarıyla açıklanabilir. Yani bir tane daha neden var. Isınmanın gözle görülür, yani iyice artık sadece bilim insanlarının böyle çok sofistike şekillerde anladıkları değil de herkesin herhangi bir ısınma eğrisine baktığında görebileceği kadar bariz hale gelmesi veya artık günlük hayatta hepimiz işte kış gelmedi diyecek kadar, bu kış çok sıcak oldu diyecek kadar bariz hale gelmesi 2000'den sonra. Dolayısıyla artık hani mızrak çuvala girmemeye başladı son yıllarda ve dolayısıyla bu gecikme, bir 30 yıllık bir gecikme bir anlamda sona erdi. Ama tabii 30 yıllık gecikme küresel ısınma gibi çok hızlı ilerleyen bir süreçte maalesef çok uzun bir gecikme. Şu anda da biraz onun bedelini ödüyoruz.
IPCC'ye dönmek istiyorum aslında. Bu hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Bu süreçte, bu geçen süreçte, politika yapım sürecinde 30 yılda ne gibi değişikliklerden geçmiştir hükümetler arası iklim değişikliği paneli? Ve hani şu an için mesela önceliklendirdiği çalışma alanları nelerdir?
Şimdi IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin yaptığı şey aslında çok basit. Bağımsız bilim kuruluşları ve bilim insanları tarafından bağımsız bir şekilde yapılan ve yayınlanan, hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel araştırmalar derleniyor aslında. Tabii basit derken bir yandan da basit değil, çünkü özellikle son yıllarda bu çalışmalar dağ gibi artmış durumda. Çok sayıda, binlerce çalışma çok titiz bir şekilde değerlendiriyor. Meta analizleri yapılıyor, değerlendirmeleri yapılıyor. IPCC içerisinde birkaç tane alt çalışma grubu var. Özellikle 3 grup önemlidir. Bir tanesi fiziksel temeller, ikincisi etkiler ve adaptasyon, üçüncüsü de azaltım yöntemleriyle ilgili. Bunlar çalışmaları, baş yazarları ve yazarları ve değerlendirmecileriyle falan böyle geniş bir ekiple derleyip 6-7 yılda bir değerlendirme raporu yayınlarlar. Şimdi 5. rapor 2013'te çıktı. Birincisi 90'da çıkmıştı dediğim gibi. 5. rapor 2013-2014'te çıktı. Bu senede 2021'de de 6.sı çıkacak. Bu yıl önemli bir yıl açıdan. Yapılan şey şu. Birincisi IPCC raporları iklim değişikliğinin ne duruma geldiğini, yani ısınmanın kaç dereceye çıktığını, bunun işte buzulların erimesi üzerinde, yağışların değişikliği üzerinde, okyanus ısınması açısından veya işte iklim felaketleri açısından, kuraklık açısından, kasırgalar açısından falan ne anlama geldiğini net bir şekilde ama olasılıklar dahilinde ortaya koyuyor. Mesela son raporda artık olasılık konuşur IPCC raporları, işte çok olası, olası, az olası falan gibi. İnsan etkinliklerine bağlı olduğu iklim değişikliğinin artık son raporda net bir dille kondu. Ama diyelim ki kutuplardaki buzullar ne zaman tamamıyla eriyecek, bu konuda henüz bir netlik yok. Yani bazı çalışmalar 30 yıl diyor, bazı çalışmalar 100 yıl diyor olabilir. Dolayısıyla bütün bunları bir anlamda bilim insanları arasında bir konsensusa da varan bir süreç yaşanıyor. Mesela deniz seviyeleri ne kadar yükselecek sorusuna işte 81 santim cevabını veriyordu daha önce. Sonra 2 metre dedi. Ama pek çok bilim insanı diyor ki 2 metre çok az, aslında 5 metre yükselecek 100 yıl sonuna kadar. Yani bütün bu belirsizlikleri, çünkü iklim biliminde geleceğe dönük bir belirsizlik var. Bugüne dair bir belirsizlik yok. Şu anda 1.2 derece 100 yıl öncesine göre ısınmış durumda mesela dünya. Bu 1.2 derecede bir belirsizlik yok. Bu net. Ama bundan 30 sene sonra 2050'de kaç derece ısınacak? İşte burada bir belirsizlik var. Çünkü bunu ancak iklim modelleri kurarak bilebiliyorsunuz. İklim modellerinin içerisinde belirsizlikler var. Artı insanlığın önümüzdeki 30 yıl ne kadar daha emisyon yapacağı da belli. Belki aklımıza başımıza toplayacağız, az emisyon yapacağız. Belki böyle gelmiş böyle gider diyeceğiz. Bugünkü gibi yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bunlar farklı senaryolar oluyor. Bu senaryolara göre farklı modeller, yani aynı modeller farklı senaryolara göre farklı sonuçlar veriyor tabii. Dolayısıyla böyle de bir belirsizlik var. Şimdi bu seneki rapor artık bize çok daha net bir şekilde Paris Anlaşması'ndaki sınır olan 1.5 derecenin ne zaman aşılacağını gösterecektir. Gerçi 2 sene önce IPCC bir özel rapor yayınladı. 1.5 derece özel raporu ve orada da büyük ölçüde belliydi. Yani 2030'lardan sonra 1.5 derecenin aşılma ihtimali çok yakın. Hatta beklediğimizden de hızlı ısınıyor. Mesela dediğim gibi bu sene en sıcak yıl oldu 2020. 1.2 derece. Belki bundan da önce, yani beklediğimizden de önce 1.5 dereceyi göreceğiz. Dolayısıyla IPCC'nin yaptığı birincisi bu geleceğe dönük projeksiyonları belirlemek. Bir de tabii aslında IPCC bir tür hükümetlere tavsiyelerde bulunan bir bilimsel kuruluş. Şu kadar azaltım yapmanız lazım. Eğer bu kadar azaltım yaparsanız 1.5 derecede tutabilirsiniz. Eğer şu kadar yaparsanız 2 dereceyi geçer, 3 dereceyi geçer gibi projeksiyonları da, azaltım projeksiyonlarını da belirliyor. Ya da uyumla ilgili önlemleri de, önlemler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Tabii bir yaptırım yok bu tavsiyelerin ama IPCC'nin tavsiyeleri aslında bağlayıcı tavsiyeler. Yani şu anlamda bağlayıcı. Bir yaptırımı olmadığı için tabii bağlayıcı değil o anlamda. Zaten uluslararası hukukta ne tam olarak bağlayıcı ki diyebilirsiniz. Ama bir taraftan da bütün hükümetler IPCC'nin bir parçası oldukları için çıkan her raporu aslında hükümetler kabul etmiş oluyorlar. Siz hem IPCC'nin bir parçası olup hem de IPCC raporunda söylenen 1.5 derece için şu kadar azaltım yapılması gerekir, hayır diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün COP'larda, yani COP dediğimiz biliyorsunuz Paris Anlaşması'nın da bir parçası oldu. Bu iklim rejimi sürecinin her yıl tartışıldığı, geçen sene iptal edilen COVID nedeniyle ama her yıl toplanan uluslararası iklim zirveleri. Bunlara da yol gösteriyor IPCC raporları. Son bir şey söyleyeyim, bağlayayım IPCC'ye. IPCC tabii bir konsensüs kuruluşu olduğu için yaptığı tahminler ve projeksiyonlar hayli muhafazakar oluyor. Bir ortalama alıyor ve belki de işte en düşük asgari müşterekte de buluşma zorunda kalabiliyor bilim insanları. Dolayısıyla bir de hükümetlerin etkisi de var. Dolayısıyla IPCC raporlarında bir şey okuduğunuz zaman bunun oldukça muhafazakar olduğunu, yani hiç alarmist olmadığını, hiç abartılı olmadığını da akılda tutmakta yarar var. Yani bağımsız bilim insanlarının ya da kuruluşların yaptığı çalışmalara baktığınızda çok daha dehşet şeylerle, senaryolarla karşılaşabilirsiniz. Ama IPCC burada bir güvenirlik sağlıyor. O açıdan son derece önemli bence.
Özellikle iklim müzakerelerine gelelim istiyorum. Bu 97'de yapılan Kyoto Protokolü ve daha sonrasında sizin de en başta bahsettiğiniz Paris Anlaşması. Kyoto Protokolü ne için yapılmıştı ve eksikleri nelerdi? O nasıl Paris Anlaşması'na giden süreci doğurdu?
Şimdi Kyoto bir başlangıçtı ve o dönemde tabii elimizde başka bir şey yoktu. Kyoto'nun uygulanması çok düşük hedefleri olsa da önemliydi. Fakat şimdi bugünden geriye dönüp baktığımızda aslında Kyoto protokolü döneminde emisyonların çok ciddi şekilde arttığını, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun çok ciddi bir şekilde arttığını biliyoruz. Kyoto imzalandıktan sonraki dönemde iklim değişikliği hızlandı. Çünkü birincisi hedef çok düşüktü. Yani ortalamada %5 bir azaltım hedefi vardı. Üstelik de bu hedef sadece 40 ülke için, gelişmiş ülkeler için geçerliydi. Geri kalan ülkeler herhangi bir şekilde emisyon azaltımı yükümlülüğüyle bağlı değiller. Halbuki bağlı olmayan ülkeler, işte Çin gibi, Hindistan gibi ülkeler, Endonezya, Brezilya, Meksika, Güney Afrika vesaire, Güney Kore, aklınıza gelebilecek bütün hızlı büyüyen ülkeler daha fazla emisyonlarını arttırdılar. Tam bu dönemde, Kyoto döneminde mesela Çin Amerika'yı geçti emisyonlar açısından. Bu ülkeler, Kyoto'nun kapsamadığı ülkeler toplam küresel emisyonların yarısından fazlasını yapar hale geldiler zaman içerisinde. Dolayısıyla Kyoto tam olarak uygulanmış olsa bile teorik olarak da uygulanmış gibi görünüyor. Yani o %5 hedefe ulaşılmış gibi görünüyor 40 ülke için. Bunun toplam emisyonlarda ya da atmosferdeki karbondioksit açısından hiçbir anlamı olmadı. Ama tabii bu gelişmiş ülkelerin, zengin ülkelerin üzerine düşeni yaptığı anlamına gelmiyor. Çünkü Kyoto'ya Amerika Birleşik Devletleri katılmadı. Bir, en büyük, bu işin en büyük sorumlusu olan Amerika Birleşik Devletleri Bush döneminde çıktı biliyorsunuz Kyoto protokolünden. Hatta daha sonra Kanada'da çıktı. Çok geç bir tarihte katran petrollerin işlemeye başladıktan sonra Kanada'da çıktı. Yani hem bu açıdan ciddi bir şekilde yara aldı hem de aslında Kyoto'nun hedefine toplamda ulaşmış gibi görünmesinin arkasında Kyoto'da yükümlülük altındaki Doğu Avrupa ülkelerinin 1990 sonrası rejim değişikliği yani Doğu blokunun çökmesinden sonra rejim değişikliği döneminde kapanan fabrikaları, endüstrisi nedeniyle çok düşen emisyonlarının bu azaltma sayılmasının da etkisi oldu. Yani aslında iklim kaygılarıyla alakasız bir şekilde bu ülkelerdeki sanayiler kapandığı için bu ülkelerin emisyonları düştü ama bunlar ortalamaya yansıdı ve sanki gelişmiş ülkeler %5 düşürmüşler gibi bir durum ortaya çıktı. Halbuki genel anlamda bu dönemde gerçek anlamda emisyonlarını düşüren sadece birkaç ülke var. İşte İngiltere, Almanya falan. Kyoto bu anlamıyla etkisiz ve başarısız bir anlaşma olarak kaldı. Bir de bugün hala etkisini sürdüren esneklik mekanizmaları meselesi var. Yani kabaca siz bir ülke olarak yükümlülüğünüzü yapmak için kendi emisyonunuzu azaltmak yerine yani kendi sanayinizi karbonsuzlaştıran sanayinizi ya da elektrik sisteminizi ya da enerji sisteminizi karbonsuzlaştırmak yerine bir üçüncü ülkede genellikle de bir gelişmekte olan ülkede bir diyelim ki bir ağaç dikimi yapıp o ağaçların emdiğini varsaydığınız karbondioksiti kendi kotanızdan düşüyorsunuz gibi saçma sapan offset denilen yöntemler Kyoto protokolün içerisine sokuldu Amerika tarafından aslında o dönemde ve dolayısıyla daha en baştan manasız bir anlaşma haline geldi. Paris bu açılardan çok daha anlamlı. İsterseniz Paris'te konuşuruz.
Peki o zaman evet 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'yla devam edebiliriz. Ne gibi yani bu söylediğiniz alanlarda mesela nasıl gelişmeler kaydedildi Paris Anlaşması'yla? Ve yani ek bir soru olabilir. Bu haliyle Paris Anlaşması'nın da önünde yani iklim değişikliğiyle mücadele önünde bazı belirsizlikleri ve engelleri var mı?
Şimdi Paris Anlaşması'nın en büyük farkı Kyoto döneminden bir ısınmayı sınırlama hedefi koymuş olması. İlk defa ülkeler bir araya gelip biz küresel ısınmayı 1.5 derecede yapamazsak bile 2 derecenin çok altında sınırlayacağız diye söz verdiler. Şimdi böyle bir hedef Kyoto'da yoktu. Orada bir sadece emisyonları düşürelim vardı ama nereye, hangi derece hedefiyle düşüreceksiniz bunlar belli değildi. Bu 2 derece, 1.5 derece, 2 derece hedefi de 2009'dan itibaren aslında gündemdeydi zaten. Bir takım metinlere girmişti ama 2015'te netleşmiş oldu. Dolayısıyla şu anda bütün ülkeler, Türkiye dahil, bütün ülkeler net bir şekilde 1.5 derecede ısınmayı sınırlamayı taahhüt etmiş durumdalar. Dolayısıyla yaptığınız her şeyin, bütün enerji politikalarınızın, bütün sanayi politikalarınızın, bütün ekonomi politikalarınızın bu hedefe hizmet etmesi lazım. Eğer siz bu şeyin altında imzanız varsa. Birinci önemli fark bu. İkinci fark Kyoto'nun tersine bütün ülkeler artık sorumluluk altında. Yani Kyoto'da sadece gelişmiş ülkeler emisyon azaltım hedefi almıştı. Gelişmekte olan ülkeler ise ellerinden geleni yapma düzeyinde bir sorumluluk altındaydı. İşte raporlama yapıyorlardı falan. Ama Paris'le birlikte bütün ülkeler azaltım hedefi almak zorundalar. Ama farklı olarak Kyoto'dan zayıf yanı bu. Kyoto'da yukarıdan aşağıya bir hedef belirleme durumu vardı. Yani ülkelere sen şu kadar azaltacaksın, sen bu kadar azaltacaksın diye bir bağlayıcılık söz konusu. Bu sefer ülkeler kendi hedeflerini kendileri belirliyorlar. İşte buna NDC deniyor, ulusal katkıları diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu ulusal katkılarını kendileri belirliyorlar. Ama o kadar da canlarının istediği gibi belirleyemiyorlar. Yani yine Paris Anlaşması'na göre bu katkıları 1.5 derece hedefine hizmet etmek zorunda. Dolayısıyla anlamlı bir azaltma hedefiniz olması lazım. Bir de her 5 yılda bir bu hedefinizi arttırmak zorundasınız. Bu sene %20 azaltacağım dediniz. Gelecek 5 yıl sonra %5 azaltacağım diyemezsiniz. Bu sene %20 dediyseniz bir sonrakine %50 diyeceksiniz mesela. Dolayısıyla bu bir el yükseltme mekanizması var Paris Anlaşması'nda. Yine farklı olarak Kyoto'dan bir gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere ismi konmuş bir şekilde finansal yardım yapması söz konusu. Bu kural daha çerçeve sözleşmeden beri, 92'den beri vardı. Buna ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi deniyor. Yani daha çok sorumluluk sahibi olan sanayileşmiş ülkeler, daha az sorumluluk sahibi olan, tarihsel sorumluluğu olmayan ama bugün emisyonları hızla artan, artı bir de tabii iklim değişikliğinin etkilerinden daha fazla zarar gören, gelişmekte olan, yoksul yoksul ülkelere yardım etmek zorundalardı daha en baştan beri. Ama bunun bir mekanizması kurulmamıştı ya da çok dağınık mekanizmalar vardı. Bu sefer Yeşil İklim Fonu diye bir fon kuruldu ve bu fonda her yıl gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar sağlamak zorunda. Hem azaltım hem adaptasyon için %50-%50. Var mı bu para derseniz yok. Yani ülkeler bu parayı topluyorlar mı? Toplamıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde bir kuruş bile vermedi. Diğer ülkeler vermeleri gerekenin çok azını verdiler falan. Ama yine de en azından teorik olarak böyle bir mekanizma var ve ülkelerde, gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere bu parayı sağlamak zorundalar. Bu da Paris Anlaşması'nın güçlü yanlarından bir tanesi. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Paris Anlaşması'nın bir güçlü yanı da daha önceki hem çerçeve sözleşmede hem Kyoto'da anılmayan insan hakları temelindeki ve doğa hakları temelindeki bir takım ilkelerin anılıyor olması. Bunun da hani bağlayıcılığı ne kadar tartışmalı ama yine de Paris Anlaşması'nın giriş bölümünde iklim adaletinden bahsedilmesi, doğanın haklarından, hatta doğanın bile demiyor, toprak ananın haklarından, çok daha ileri bir terim kullanıp doğa hakları literatüründen, toprak ananın haklarından bahsetmesi, toplumsal cinsiyet meselesini, etkilenebilirliği fazla olan dezavantajlı grupları, yerli grupları, yerli toplulukları falan anması, bütün bunlar çok önemli. Tabii yerel yönetimlerin, yerel ve bölgesel yönetimlerin de birer aktör olarak kabul edilmesi de Paris Anlaşması'nın önemli bir farkı. Artık sadece merkezi hükümetler değil, yerel yönetimler de bu çabaların bir parçası olmak zorunda. Zaten bunun belirtileri de son yıllarda giderek artmaya başladı biliyorsunuz.
Peki, bu 2020'de yayınlanmış bir makaleniz var. İklim politikalarında yeni dönem, Paris Anlaşması ve hak temelli yaklaşım diye. Zaten şimdi onun biraz da içeriğine girmiş oldunuz. Burada Paris Anlaşması'nın da aslında bir güç mücadelesinin ürünü olduğundan bahsediyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Neden bir güç mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkıyor Paris Anlaşması?
Şimdi iklim politikaları aslında çok enteresan bir alan. Özellikle uluslararası ilişkiler alanında çalışanlar için falan bir hazine gibi bir şey. Ben yaklaşık 12 senedir falan, galiba o kadar oldu, her yıl, aşağı yukarı her yıl bu COP'ları, iklim zirvelerini yerinde takip ediyorum. Şuna tanık oluyorum. Yani şu anda dünyada bütün devletlerin bir araya gelip, yılda bir kez düzenli olarak bütün devletlerin delegasyonlarının bir araya gelip, ardından üst düzey bakanlarının falan da bir araya gelip bir konu hakkında kıyasıya çekiştikleri, müzakere ettikleri başka bir konu yok aslında. Farklı farklı uluslararası zeminler var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var falan filan ama belli bir konu temelinde, belli bir konu çerçevesinde düzenli bir politika zemininin yürüdüğü uluslararası ilişkilerde başka bir alan yok. İşte nükleer silahların yasaklanması konusunda falan eskiden vardı biliyorsunuz. Ya da başka konularda uluslararası hukuk mekanizmaları daha popülerdi. İşte bir dönem mesela yine çevre alanından bakarsanız ozon tabakası ile ilgili Montreal protokolü dönemi 80'lerde falan ama şu anda baktığınızda aslında çok taraflılığın giderek zedelendiği bir dünyada iklim meselesi ciddi bir şekilde çok taraflı politikanın bir konusu ve bütün dünyanın sadece AB gibi vesaire daha duyarlı olan diyelim kesimlerin ya da işte ülkelerin ya da ülke gruplarının değil bütün dünya ülkelerinin bir araya gelip çekiştikleri bir konu. Şimdi COP'lara gittiğiniz zaman en çarpıcı olan şey gelişmekte olan ülkelerle, yoksul ülkelerle, özellikle yakın zaman Biden'a kadar Amerika'nın da bir parçası olduğu inkarcı ve bir şey yapmak istemeyen ülkeler arasındaki şiddetli mücadele en çok sizi çarpar. Mesela anlaşmaların bu kadar, mesela 1,5 derecenin Paris'e girmesi büyük bir gelişmeydi ve bu büyük ölçüde okyanustaki ada devletleri sayesinde oldu. Oda devletleri bu iklim krizinden birinci derecede etkileniyor. Çünkü biliyorsunuz deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda ülkeleri ortadan kalkacak. Yani adalar batacak, ülkeler ortadan kalkacak. Bu ülkeler işte Oasis Blue denir. Bu ülkeler yıllardır çatır çatır müzakere ediyorlar. Çok ciddi mücadele ediyorlar. Sivil toplumla birlikte davranıyorlar. İklim hareketiyle ve gençlik hareketleriyle falan. Ve onların etkisiyle bir daha ilerici bir konuma doğru geldi yıllar içerisinde anlaşma. Bu tabii bunun içerisinde Afrika'daki az gelişmiş ülkeler de var. Sadece ada ülkeleri yok yani. Afrika'daki bazı az gelişmiş ülkeler var. Gelişmekte olan ülkeler bloğundaki bazı ilerici ülkeler var. İşte Meksika bir dönem, Filipinler bir dönem, Güney Afrika falan. Şu anda Costa Rica mesela çok iyi giden ülkeler arasında. Bunların öbür tarafında da, bu madalyonun öbür tarafında da mesela Bolsonaro Brezilyası var. Tamamen gezegeni nasıl daha fazla ısıtırım ve nasıl daha fazla batırırım diye her türlü çabayı gösteren, mesela Madrid'de inanılmaz provokasyonlar yaptı Brezilya delegasyonu. Baltalamak için oradaki müzakereleri. Aynı şekilde kömür ülkesi Avustralya korkunç bir pozisyonu var şu anda. Trump dönemi öyleydi. Dolayısıyla bütün bunlar orada aslında uluslararası politika zemininde çok canlı bir mücadele olduğunu gösteriyor. Bir de sivil toplumun çok aktif bir katılımı var. Yani başka hiçbir konuda sivil toplum, gerek akademik alandan, yani akademisyenler de öyle, bir yandan akademisyenler, bir yandan işte gençlik örgütleri, bir yandan yerli örgütleri, kadın örgütleri, sendikalar ve tabii mutlaka çevre örgütleri, çok o 15 gün süren zirveleri ve aradaki bir yıl boyunca süren müzakereleri çok yakından takip ediyorlar ve büyük bir mücadele yürütüyorlar. İşte en son 2 yıldır Greta Thunberg'in başını çektiği çocukların ve gençlerin mücadelesine buna katıldı. Bu da çok önemli. Dolayısıyla burada hakiki bir güç mücadelesi var. Yani eğer ipler tamamen Amerika'nın, Rusya'nın, Avustralya'nın falan elinde olsa en ufak bir adım atılmazdı. Ama dünyanın geri kalanı aslında burada çok ciddi bir mücadele yürüttüler ve Paris gibi çok yetersiz de olsa şu anda, Paris'e yapılan taahhütler yetersizdir. Bunu söylemeyi unuttum. Yani Paris, ülkelerin kendi belirledikleri taahhütleri gerekli kılıyor dedim ya. Maalesef ülkelerin kendi belirledikleri taahhütler çok düşük. Yani bunların toplamı dünyayı 3-3,5 derece ısıtıyor. Bunların iyileştirilmesi gerekiyor ama iyileştirilmesi için mücadele edenler de yine bu dediğim ilerici ülkeler, yoksul ülkeler, yine gençlik örgütleri, yine çevre örgütleri. Dolayısıyla burada hakiki bir güç mücadelesi var ve bloklaşmalar da bunu gösteriyor. Yani bazı ülkeler aşağı çekmek için bloklaşıyorlar. İşte Amerika, Avustralya vesaire aşağı çekmek için bloklaşıyorlar. İşte ada ülkeleri kendi içlerinde ciddi bir blok oluşturuyorlar. Dolayısıyla bence bir deney alanı aslında. Yani uluslararası ilişkilerle, siyaset bilimiyle falan yakından ilgilenenler için ciddi bir deney alanı olduğunu da belki söylemek lazım. Yani şey değil, bilim ne diyorsa onu yapıyoruz falan diye bir şey asla yok. Yani herhalde zaten böyle bir hayal kuran da yoktur ama yani böyle bir süreç yok. Olması gereken bu ama tabii bu olmuyor. Onun yerine bir anlamda kim daha çok mücadele ediyorsa, kim daha çok bastırıyorsa, diğer alanlardaki ilişkilerini ya da kozlarını kim daha iyi kullanıyorsa bir anlamda o kazanıyor. Böyle bir mücadele alanı.
Peki çok güzel bir küresel şey çizdiniz aslında, resim çizdiniz iklim politikaları açısından. Peki bu küresel politikalar, küresel iklim politikalarını düşünürsek Türkiye nereye oturuyor? Yani bu güç mücadelesinde belki işin içine katabiliriz. İklim politikaları göz önüne alındığında Türkiye nerede?
Türkiye'nin çok böyle bir nevi şahsına münhasır bir pozisyonu var iklim politikalarında. Türkiye 1992'de gelişmiş ülke sayıldı. O dönem anlaşma yapılırken OECD ülkesi olduğumuz için. Öncelikli olarak azaltım yapması gereken, öncelikli olarak sorumluluk alması gereken ek ülkeleri arasında, ek 1 ve ek 2 ülkeleri arasında sayıldı. Sonradan Türkiye bunu o zaman kabul etse de sonradan çok kısa bir süre sonra biz ne yaptık deyip buna itiraz etmeye başladı. Biz aslında gelişmekte olan ülkeyiz diye ve belki o dönem bu anlaşılabilir bir tavırdı. Fakat 30 senedir aynı tavır devam ediyor. Yani 30 senedir Türkiye kendisinin gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edilmesi için bir tür işte lobi faaliyeti ya da bir müzakere faaliyeti yapmak dışında, uluslararası politikalar zemini için söylüyorum, Türkiye için söylemiyorum, onu ayrıca konuşuruz belki ama uluslararası müzakerelerde başka pek bir şey yapmıyor. Yani Türkiye'nin uluslararası müzakerelerde neredeyse tek yaptığı şey, bize eklerden çıkarın. Ek 2'den çıktı zaten 2001'de. Şimdi ek 1'den de çıkarın. Bizi gelişmekte olan ülke olarak kabul edin ve bize finansal yardım yapın demekten ibaret. Bir de biz gelişmiş ülke olmadığımız için gelişmiş ülkeler kadar azaltım yapamayız, yapmayı kabul etmiyoruz demek. Ve sırf bu gerekçeyle de Paris'e taraf olmamak. İşte Paris, Türkiye biliyorsunuz imzaladı aslında. Hemen imzaladı yani. Ama 2015'ten bu yana bu gerekçelerle eklerdeki konumumuz yanlış ve biz Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanamıyoruz gerekçesiyle taraf olmuyor. Taraf olmayınca ne oluyor? Aslında siz imzaladığınız için 1,5-2 derece hedefini kabul etmiş oluyorsunuz. Ve kendi ulusal politikalarınızda en azından buna uyumlu davranmanız gerekiyor. Ama taraf olmadığınız için de bütün o NDC denen, takip edilmesi gereken, işte 5 yılda bir güçlendirilmesi gereken hedefleriniz olmuyor. Dolayısıyla kendinizi de hem politika yapım süreçlerinizi ve stratejilerinizi hem de piyasa sinyali açısından da, yani kendi yatırımcınıza, kendi şirketlerinize falan da bir sinyal vermiş oluyorsunuz. Türkiye Paris'in tarafı olmadığı için ekonomisini karbonsuzlaştıracak mı, karbonsuzlaştırmayacak mı? Bu konuda net bir sözü yok. Böyle bir sözü olmayınca işte hala kömür yatırımlarına devam edebiliyor. Hala karbon, Türkiye'nin ne zaman sıfır karbona ulaşacağına dair bir yıl yok. Ki Çin bile biliyorsunuz 2060 yılını verdi. Pek çok ülke, pek çok gelişmekte olan ülke 2050 hedefi koydu sıfır karbon için. Türkiye'nin hiçbir sıfır karbon hedefi yok. Sıfır karbon hedefi olmadığı gibi herhangi bir azaltım hedefi de yok. Yani emisyonlarını ne zaman azaltacak, ne zaman azaltmaya başlayacak o bile belli değil. Bizim bu peak yıl dediğimiz, yani ne zaman en yüksek seviyeye geçip ondan sonra azaltmaya geçecek o bile belli değil. Dolayısıyla Türkiye kısaca maalesef bu gerekçelerle oyunun dışında sayılır. Zaten yine kendine özgü nedenlerle hiçbir müzakere bloğunun içinde olmayan bir iki ülke var. İşte onlardan biri Türkiye. Her ülke bir şekilde bir bloğun içerisinde, Türkiye tek başına. Dolayısıyla böyle biraz yalnız, biraz uzaktan, biraz kaçak bir pozisyonda maalesef sürdürüyor. İlk iş tabii bu durumu düzeltmek için ilk yapması gereken şey Paris'e taraf olmak. Paris'i meclisten geçirmek. Ama onu da ufukta görmüyoruz henüz.
Peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir soru daha geldi aklıma. Peki Türkiye, yani Türkiye devleti bunu neden yapıyor olabilir? Belki biraz spekülatif bir soru oldu ama yani neden iklim politikalarını doğrudan konuşmak yerine sadece işin gelişmekte olan ülkeyiz argümanına yöneliyor? Belki bunu yorumlamak isterseniz diye bunu da sorayım dedim.
Şimdi nedeni aslında çok yakından izleyince açık görünüyor insana. Yani tabii yine de spekülatif belki. Yani belki gerçekten devlet kurumları arasında da bir anlaşmazlık var. Yani Çevre Bakanlığı'na bıraksanız aslında Paris'e taraf olacak Türkiye mesela. Ama işte başka bazı bakanlıklar, başta Enerji Bakanlığı olmak üzere bunu istemiyorlar. Böyle bir iç anlaşmazlık diyelim ya da bir uyuşmazlık kısmen var gibi görünüyor. Ama hani bu mudur asıl olay? Bu da çok belli değil. Bana kalırsa asıl olay şu gibi. Türkiye son yıllarda, özellikle son 8-10 yıldır, yani hepinizin bildiği gibi, ekonomi politikalarını büyük ölçüde inşaat, madencilik, enerji yatırımları üçgenine sıkıştırdı. Yani aslında altyapı yatırımları diyelim büyük ölçüde. İşte yollar, köprüler, inşaat, konut, madencilik. Yani doğal kaynak sömürüsüne dayalı bir ekonomi modeli aslında. Çok eski olan, 19. yüzyılda kalmış olmasını umduğumuz bir ekonomi modelini büyük ölçüde sürdürmeye çalışıyor Türkiye. Hala Türkiye'de ne kadar maden alanı varsa hepsini açalım, ne kadar nehir varsa hepsini es yapalım, ne kadar kömür varsa hepsini çıkarıp yakalım gibi bir anlayış, bir büyüme anlayışı var Türkiye'nin. Şimdi açıktır ki Paris Anlaşması bununla taban tabana zıt. Şimdi böyle baktığınız zaman Paris'in samimi bir tarafı olabilmeniz için, yani Paris'e taraf olmak yetmez çünkü, yani taraf olsanız da hiçbir şey yapmama gibi bir kaçak oynama durumunuz olabilir. Gerçekten Paris'e taraf olup, gerçekten emisyonları azaltan, gerçekten iklim dostu politikalara geçmek için önce ekonomi politikalarınızı değiştirmeniz lazım. Yani bu betona, asfalta, inşaata, çimentoya, kömüre dayalı yeni kömür santralleri açmayı hala hedefleyen, bütün dünya kömürden, hatta gazdan kaçarken Türkiye'nin hala kömüre, gaza, işte biliyorsunuz Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz aramalarını falan, buraya yönelen bir ekonomi modeli sürdürüyor olması doğrudan doğruya Paris'te çelişiyor. Bunu değiştirirse ya da bunu değiştirmeyi göze alabileceğini aklı keserse Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda, o zaman Paris'e taraf olacak bence. Ama bu ne zaman olur? Bunu bilmiyorum. Tabii bir de dış baskı kısmı var. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi güç mücadelesi falan dedik, bunu atlamayalım. Türkiye'nin çerçeve sözleşmeye taraf olması 12 yıl sonra 2004'te büyük ölçüde Avrupa Birliği süreciyle ilgiliydi. Yani Avrupa Birliği adayı bir ülkenin, o dönemde biliyorsunuz müzakerelere başlamak üzere olan bir ülkenin iklim sözleşmesinin dışında kalması kabul edilemezdi. O yüzden hemen taraf oldu, meclisten geçirdi o dönemde. Sonradan Kyoto Protokolü'nde de benzer bir etki oldu. Kyoto Protokolü'nün imzalanması yine 12 yıl gecikmeyle, 2009'da imzalanmasının arkasında mesela tabandan gelen bir baskının payı vardır. Ama daha büyük bir pay büyük ihtimalle o dönemde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sürecine denk düşmesidir. Yani biraz prestij yükseltme hamlesi olarak yapmasıdır. Şimdi bu tür bir uluslararası şey yok. aslında teşvik durumu pek yok. Ama bir baskı durumu olabilir yine 2004'tekine benzer. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltme şeyi, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın gelip Paris'e geri dönmesi Amerika'nın. Bu anlamda Türkiye ile Amerika arasında böyle bir şey olabilir. Bir de tabii Avrupa Birliği'nin yeşil düzen politikaları. 2019'da kabul ettiği yeşil düzen paketi bir vergi, sınır vergisi, sınırda karbon düzenlemesi denen bir vergi getirme riski var. Türkiye'nin ihraç ürünlerine, Avrupa pazarına giden ihraç ürünlerine bir karbon vergisi konması riski taşıyor. Bu da Türkiye'nin rekabet gücünü ciddi biçimde zayıflatabilir. Şu anda başta TÜSİAD olmak üzere pek çok kurum ve bakanlıklar da sürekli bu konuyu çalışıyorlar. Biz bu konuda ne yapabiliriz diye. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey tabii bir an önce Paris'e taraf olup bir aslında bu karbonun fiyatını içeride koymak. Yani içeride karbona fiyat koymazsanız sınırda koyacaklar çünkü. Dolayısıyla bunlar bir baskı unsuru olabilir. Özellikle bu yeşil düzene uyum, Avrupa yeşil düzenine uyum çabası bir baskı unsuru olabilir. Bunlar olursa bir de dediğim gibi ekonomi politikalarında bir makas değişikliği yapılırsa o zaman Türkiye belki Paris'in tarafı olabilir önümüzdeki yıllarda.
Peki, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Zihni Politik'i dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere. Thank you.